Ayrım 8.
Şeriat din demek değildir. Şeriat din hukuku demektir ve fıkıh ile aynı anlama gelmektedir. Bu açıdan yaklaşıldığında Osmanlı Devleti'nin hiçbir zaman bir şeriat devleti olmadığını söyleyebiliriz. İlahiyatçı Profesör Neşet Çağatay, Türk ulusu Büyük Selçuklulardan 1050'li yıllardan beri İslam hukukunun yani şeriatın onda birini bile uygulamamıştır diyor ve ekliyor. Şeriat toplumun uyacağı yaşam kurallarının hepsidir. Bu kuralların binde biri Kur'an'da vardır. Kur'an'da yer almayan öteki şeriat kuralları Tanrı buyruğu değil insanların sözleridir. Bu kurallar İmam Şafii'nin dediği gibi zamanın değişimi ile değişip durmuşlardır. Az sayıdaki şeriat yasasının yürürlükten kaldırılması ile ilgili uygulamalar ise daha Kemalist devrimden önce başlamıştı. Örneğin 1908 yılında padişahın çıkardığı bir yasa bir yandan çok eşli evliliğe son veriyor, öte yandan kadınlara da boşanma hakkı tanıyordu. Ama işgalden sonra Türkiye'de yaşayan Yahudi ve Katolikler işgal kuvvetlerine başvurarak bu yasanın kaldırılmasını istediler. Çünkü kendi dinlerinde boşanma yoktu. Fransızların 1905 yılında Türkiye çapında yaptıkları bir araştırma ise çok eşli evlilik oranının İstanbul'da sadece %5, Anadolu'da ise %8 olduğunu ortaya koymaktaydı. İran ile Türkiye arasındaki dinsel etki farkının bir nedenini de İlber Ortaylı vurguluyor. Çağdaşlaşma eğitime yansıdıkça Türkiye'de medrese çevresi ve ilmiye sınıfı bunun dışında kaldı ve toplum yaşamındaki eski egemen rolünü yitirmeye başladı. Oysa İran'da ruhban sınıfı çağdaş eğitimi de alarak yerini koruyabildi ve Şah'ın devrilmesinin ardından yönetime tamamen egemen olması zor olmadı. Türkler Anadolu'ya yerleşirlerken kendilerinden önce bu topraklarda yaşayan insanlar ve kültürlerle yeni bir sentez oluşturdular. Eski kültürlerinde bulunan demokratik ögelerinde yardımı ile farklı olana hoşgörü ile bakmasını öğrendiler. Arap ve İran kökenli tarikatlar Allah korkusuna dayanırken Anadolu tarikatleri Allah sevgisi üzerine kuruldu. Mevlevilik, Bektaşilik, Babailik bunun somut örnekleriyle doludur. Aynı kökenden gelen Anadolu Alevileri ile Orta Doğu Şiileri arasındaki ayrım ise çarpıcı ve düşündürücüdür. Mustafa Kemal işte bu farklı oluşumun kaynaklarını değerlendirerek laikliği de içeren aydınlanma devrimini gerçekleştirdi. Bu kültürel ve toplumsal kalıt olmasaydı İslam ülkelerinin bugün bile gerçekleştirmeye cesaret edemedikleri bir devrim herhalde çok daha zor olurdu. 2. Çağdaş ideolojiler. İdeolojiler toplumların ya da toplumların içindeki belirli kesimlerin gereksinmelerine yanıt veren, kendi içinde tutarlı inanç sistemleridir. Her toplum kesimi kendi ideolojisine yani kendi inançlarına uyan bir siyasal iktidarı yasal sayar ve ona baş eğmeyi doğal kabul eder. Halkın çoğunluğunun inançlarına uygun olan bir yönetim biçimi yasaldır. Bu çoğunluk ne kadar büyürse siyasal istikrar ve toplumsal barış o ölçüde artabilir. Ama toplumun büyük bir kesiminin inançlarına ters düşen bir yönetime ancak korku nedeniyle baş eğilir. Bu kesimin büyümesi ölçüsünde rejim giderek daha çok baskıya dayanmak zorunda kalır. Günümüzde etkisini korumayı sürdüren siyasal ideolojileri 4 grup altında ele alacağız. Liberalizm, sosyalizm ve komünizm, tutuculuk ve faşizm, milliyetçilik. A. Liberalizm. Liberalizm, tarihsel evrim içinde Avrupa'daki toprak soylular ile kent soylular arasındaki çatışmaya koşut olarak doğdu. 10. yüzyıldan başlayarak kentlerde gelişen ticaret ve sanayi, varlıklı yeni bir toplumsal sınıfın doğmasına olanak vermişti. Zaman bu kent soylu sınıfı ekonomik ve toplumsal açıdan daha da güçlendirirken, kapalı tarım ekonomisinin yıkılmaya yüz tutması toprak soyluların giderek zayıflamasına neden oluyordu. Uyuşmayan çıkarlar iki sınıf arasındaki bir çatışmayı kaçınılmaz kılmıştı. Bu çatışma 11. ve 12. yüzyıllarda belirginleşti. Gerek ticaretin gelişmesi, gerekse sanayinin gerek duyduğu iş gücünün sağlanması, derebeylik düzeninin yıkılmasını kaçınılmaz kılmaktaydı. Bir dizi derebeyinin topraklarından geçerek, onların koydukları keyfi kurallara uyarak yapılan ticaretin zorlukları ortadaydı. Gene aynı feodal düzenin kuralları, topraklarında yaşayan insanların derebeyinin izni olmadan kalkıp kente gitmelerini ve işçi olmalarını önlüyordu. Kent soyluların gelişmesine en büyük engel, toprak soyluların doğuştan sahip bulundukları hukuksal ayrıcalıklardı. Önemli siyasal, askeri, yönetsel ve dinsel görevler toprak soyluların tekeline bırakılmıştı. Örneğin İngiltere'deki Lordlar Meclisi'nde üyelikler babadan oğula geçmekteydi. Toprak soylu olmayanların general olmaları olanaksızdı. Liberalizm bu koşullar içinde kent soyluların sorunlarına çözüm getirmek üzere iki büyük ilkeye dayalı olarak doğdu. Eşitlik ve özgürlük. Kent soyluların ekonomik sorunları bulunmadığı için söz konusu olan yalnızca hukuksal anlamda yasalar önünde bir eşitlikti. Yasal eşitsizlikler kalktığında toprak soylular ayrıcalıklarını bildirecekler ve kent soyluların önü açılmış olacaktı. Özgürlük ise kent soyluların kendi düşüncelerini yayabilmeleri, nasıl bir düzen kuracaklarını anlatabilmeleri ve dolayısıyla toplumda kendilerine yandaş bulup savaşımlarını yürütebilmeleri için gerekiyordu. Devrimden sonra yayımlanan Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları bildirisi bir anlamda liberalizmin haklar ve özgürlükler listesi sayılabilir. O listede kutsal ve dokunulmaz ilan edilen tek hakkın mülkiyet hakkı oluşu ilginçtir. Kent soylular mülkiyet hakkının tehlikeye düştüğünü düşündükleri durumlarda özgürlüklerden ve hatta yasalar önünde eşitlik ilkesinden bile vazgeçebileceklerini göstermişlerdir. Tüm 19. ve 20. yüzyıl nazizme ve faşizme sağlanan destek dahil bunun örnekleriyle doludur. Yasalar önünde eşitlik, herkesin eşit oy hakkına sahip olduğu seçimlerle yönetimin belirlenmesini gerektiriyordu. Oysa 1789 devriminin hemen arkasından ortaya atılan ulusal egemenlik kavramı ile kent soylu olmayanlar oy hakkından yoksun bırakıldılar. Egemenliğin ulusa ait olması, bu egemenliği o ulusun her bireyinin kullanacağı anlamına gelemezdi. Ulus adına egemenliği kullanacak olanlar etkin yurttaşlardı. Yani servet sahibi olup yüksek düzeyde ödedikleri vergilerle devlet çarkının dönmesini sağlayan kent soylular. Genel ve eşit oy ilkesinin kabulü için 1789'dan 1848'e kadar süren büyük mücadelelerin verilmesi ve çok kan dökülmesi gerekmiştir. Önce çok varlıklılara tanınan oy hakkı giderek daha az varlıklılara genişletilmiş, yoksul ve emekçilerin oy hakkını elde etmeleri ise çok zor ve büyük kayıplar pahasına olmuştur. 1980'lerin ikinci yarısında Güney Afrika'da zencilere eşit oy hakkı tanımamak için takınılan tutumun altında yatan nedenler, geçen yüzyılın başında toplumun alt kesimlerine karşı öne sürülen nedenlerden çok farklı değildir. Liberalizm genellikle siyasal liberalizm ve ekonomik liberalizm olarak ikiye ayrılarak değerlendirilir. Siyasal liberalizm, siyasal sistemler bölümünde göreceğimiz liberal demokrasinin temel felsefesini oluşturur. Ekonomik liberalizm ise kapitalizmin ideolojisi sayılabilir. Jean Togaert buna bir de aydın liberalizmi ya da zihinsel liberalizmi ekliyor. Zihinsel liberalizm hoşgörü ve uzlaşma zihniyetini yansıtır. Ama bu özgürlükçü zihniyet bazıları dikkati çekecek kadar hoşgörüsüz olan liberallerin vazgeçilmez bir parçası sayılamaz. 18. yüzyılda Batı Avrupa'da kent soylu sınıf çok hızlı bir gelişme gösterirken, onlarla birlikte ekonomide, toplumda ve dolayısıyla insanların dünyaya bakışları da değişmeye başladı. Zamanla bu yeni bakış açısına aydınlanma felsefesi, bu felsefenin doğup geliştiği döneme de aydınlanma çağı dendi. Fransız düşünür Voltaire'in deyimiyle, İngiltere'de yurttaşları zenginleştiren ticaret, onların özgürleşmelerine katkıda bulundu ve bu özgürlük de ticareti yaygınlaştırdı. Onun sonucunda da devlet büyüdü. Liberal ideolojinin temellerinin atıldığı bu dönemde, özgürlük, gelişme ve insan ön plana çıktı. Akla, doğaya ve insan mutluluğuna aykırı ön yargılar yıkılmaya başladı. İnsan aklının doğruyu yanlıştan ayırt edebileceği ve en uygun yönetim biçimini bulabileceği savunuldu. Diderot'un öncülük ettiği akım, yasa genel olarak yeryüzünün tüm haklarını yöneten insan aklıdır, dedi. İngiliz Locke, liberalizmin ilk temel taşlarını koyan düşünür olarak gösterebiliriz. Locke'a göre uygar topluma geçmeden önce insanlar bir doğa durumunda yaşıyorlardı. Bu yaşamda başkalarına zarar vermeme kuralına dayalı, Tanrı tarafından konmuş bir doğa yasası egemendi. İnsanlar özgür, eşit ve barış içindeydiler. Doğa yasasına uymayıp saldırgan davrananları herkes tek başına ya da başkalarıyla birleşerek cezalandırma hakkına sahipti. Ama hem davacı, hem yargıç, hem de ceza uygulayıcısı olmak toplumda karışıklıklara neden olabileceği için insanlar kendi iradeleriyle uygar topluma geçmeye karar verdiler. İnsanlar bir toplum sözleşmesi ile uygar topluma geçerken doğal haklarını değil ancak yargılama ve cezalandırma haklarını topluma devrettiler. Locke, insanların devletlerde birleşmelerini ve kendilerini yönetimlerin altına koymalarına asıl amacı benim mülkiyet genel adı altında topladığım canlarının, özgürlüklerinin ve mallarının korumasıdır demektedir. Öyleyse toplumu yönetenlerin iktidarı mutlak ve sınırsız olamaz. Eğer yöneticiler doğal hakları koruyacakları yerde çiğnemek durumuna düşerlerse sözleşme bozulmuş demektir. Yurttaşların böyle yöneticilere boyun eğme yükümlülükleri ortadan kalkar, devrim hakkı doğar. Kadınları ve yoksulları yurttaşlık haklarının dışında bırakan çoğunluğun zorbalığa kayabileceğini düşünmemiş olan Locke'u, Bertrand Russell şöyle eleştiriyor. Locke, yeter ölçüde düşünmeksizin çoğunluk ilkesine saplanmıştır. Çoğunluğun tanrısal hakkı eğer ileri noktalara kadar götürülürse, kralların tanrısal hakkı ölçüsünde tiranca olabilir. Kendisi de bir toprak soylu olan Montesquieu, güçler ayrımı kuramı ile siyasal liberalizme katkıda bulunmuş bir düşünür. Ancak birbirlerini sınırlayan ve dengeleyen güçlerin varlığı durumunda özgürlüklerin var olabileceğini savunuyor. Önünde kendisine engel olacak başka bir güç bulunmayan bir yönetici özgürlükleri çiğneyebilir, yetkilerini aşabilir. Kuvvet kuvveti durduramazsa özgürlük olmaz. Devletin yasa yapmak, yasaları uygulamak ve yasalara göre suçluları cezalandırmak olarak nitelediği üç görevinin farklı toplumsal güçler tarafından yerine getirilmesi gerektiğini söylüyor. Amacı kral, soylular ve halk arasında bir denge oluşturmak. Yasa yapmak işlevini yerine getirecek olan temsilcilerin kendilerini seçenler karşısında bağımsızlığından yana. Jean-Jacques Rousseau'ya göre en iyi çözüm halkın iktidarını doğrudan kullanmasıdır. Ulusal egemenlik parçaların toplanmasıyla oluşur. Yani her yurttaş eşit olarak o egemenliğin bir parçasına sahiptir. Eğer halk bu egemenliğini doğrudan kullanamazsa, seçtiği temsilcilerinin ona tamamen bağımlı olması gerekir. Ulusun vekilleri onun temsilcileri değil, olsa olsa memurları olabilirler. Halk vekilini istediği zaman görevinden alabilmelidir. Rousseau'da özgürlüklerin güvence altına alınabilmesi için gücün gücü dengelemesi gerektiğini bir anlamda kabul ediyor. Ama onun savunduğu şey gücün tüm insanlara eşit olarak dağıtılması. Servet eşitliği dahil insanlar arasında eşitliğin sağlanmasını savunduğu noktada liberal düşünürlerden ayrılıp sosyalist düşünceye kaymaya başladığını söyleyebiliriz. Emmanuel Sieyès sadece düşünce düzeyinde değil, uygulamada da Fransız devrimine katkıda bulunmuş bir isim. Ünlü Akif Yurttaş, pasif yurttaş formülünü bulup, gelir düzeyi düşük olanların oy vermesini önleyen, etkin yurttaş olarak iktidarı soylulara sunan da o. Şöyle diyor, bir ülke yurttaşlarının tümü pasif yurttaş hukukundan yararlanmalıdır. Kendisinin, malının ve özgürlüğünün korunması herkesin hakkıdır. Ancak kamu gücünün kurulmasına ve işlemesine katılmak herkes için hak değildir. Herkes aktif yurttaş değildir. Sadece kamu örgütüne yardımcı olanlardır ki devlet denilen büyük toplumsal girişimin gerçek paydaşlarıdır. Ortaklığın gerçek üyeleri gerçek aktif yurttaşlardır. Yurttaşların ödedikleri vergi düzeyine yani servetlerine göre aktif pasif diye sınıflandırılmasını sağlayan CS, temsilcilerin de tıpkı Montesquieu gibi seçmenler karşısında bağımsız olmalarını savunuyor. Özel mülkiyetin kent soylular ve dolayısıyla liberalizm açısından taşıdığı önem, Fransız düşünür Benjamin Constant'ın şu tümcelerinde açıklıkla görülebilir. Sadece mülkiyettir ki aydın olabilmek için gerekli boş zamanı ve doğru yargıda bulunabilme olanağını verir. Dolayısıyla sadece mülkiyet insanların siyasal hakları kullanabilmelerini sağlar. Ona göre kimsenin durduramayacağı ağır ve aşamalı bir eylemle özgürlüğü kuracak olan da ticaret ve sanayidir. Constant'ın çoğunluk yönteminin her zaman demokratik ve özgürlükçü olmayabileceğini göstermesi gibi bir önemi var. Özgürlükleri yok eden baskıların sadece kraldan değil, kitlelerden de gelebileceğinin bilincinde. Kitlelerin kör ve sağır olabileceğini, bazı hırslı kişilerin peşine rahatça takılabileceğini söylüyor. Çünkü Fransız devrimini yaşamış Robespierre ve benzerlerini görmüş. Çoğunluğa da dayansa hiçbir yönetimin düşünce ve vicdan özgürlüğüne, mülk edinme özgürlüğüne karışmaması gerektiğini savunuyor. İnsan kişiliğinin girilemez sınırları olması gerektiğine inanıyor. Alexis de soylu bir aileden, siyasal liberalizme ve çağdaş demokrasi anlayışına en büyük katkıyı yapan düşünürlerden birisi olduğuna kuşku yok. Toplumsal sınıflara neredeyse Marksistler kadar önem veren bir liberal düşünür. Düşünceleri toplumsal sınıfların biçimlendirmeyeceğini savunuyor ve şöyle diyor. Ben sınıflardan söz ediyorum. Tarihi meşgul etmesi gereken sadece onlardır. Alexis, demokratik rejimin Amerika'da da daha başarılı olmasını da toplumsal sınıflardan hareket ederek açıklıyor. Amerika'da Avrupa'daki gibi eski ayrıcalıklı sınıfların bulunmamasının ve denge sağlayabilecek güçte bir orta sınıfın varlığının demokrasinin işleyişini kolaylaştırdığını vurguluyor. Özgürlüklerin güvence altına alınmasına büyük önem veren Alexis, başkanlık sistemine karşı çıkmakta ve iki meclisli bir siyasal sistem önermektedir. Ama bu, özgürlüklerin korunması açısından siyasal kurumlara pek de fazla önem verdiği anlamını taşımamaktadır. Bireyciliğe karşı bir liberal olan Alexis'e göre, demokrasinin getirdiği sorunların çözümü için üç önemli öge vardır. Yerinden yönetim, kitle örgütleri ve demokratik kültür. Yetkiler merkezden çevreye yayılmalı ve yerel yönetimler güçlendirilmelidir. Siyasal, mesleksel, bilimsel ya da kültürel nitelikli her türlü kitle örgütlenmeleri özendirilmelidir. Sorumluluk duygusu ve kamu çıkarı gibi ögeler siyasal kültürde ağır basmalıdır. İlk iki ögeyi değerlendirerek Alexis'in de bir tür katılımcı demokrasi anlayışına daha o zamandan sahip bulunduğunu söyleyebiliriz. En karşı olduğu şeyleri bile anlamak için gösterdiği olağanüstü çaba ise onu gerçek bir liberal yapmaktadır. John Stuart Mill, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ilkesinin gerisinde bir seyirci olmasına karşıydı. Devletin özgürlüğün koşullarını yaratması gerektiğini savunuyordu. Devlet çoğunluğun karşısında bireyi korumalıydı. Ünlü İngiliz düşünüre göre çoğunluğun azınlıkta olanları ezmesine engel olmak devletin göreviydi. Fransız düşünür Alan oldukça çağdaş bir liberal. İktidarın iktidara katılanları bozduğuna, denetimsiz her iktidarın iktidardakini çıldırttığına inanıyordu. Seçmen seçileni, seçilen de bakanı sürekli denetlemeliydi. Baskı gruplarının etkisi ise olumlu bir şeydi. Düzen olmadan özgürlük olmaz, düzen ise özgürlüksüz hiçbir değer taşımaz diyor ve ekliyordu. Yurttaşın iki erdemi direnç ve itaattir. İtaat ederek düzeni sağlar, direnerek de özgürlüğü güvence altına alır. İtaati yıkarsanız anarşi, direnci yıkarsanız tiranlık doğar. Siyasal liberalizmle ilgili olarak değerlendireceğimiz son isim Herbert Spencer, İngiliz düşünürün tüm çabası liberalizmi bilimsel bir temele, daha somut olarak da biyoloji temeline dayandırmaktı. Toplumların da canlı organizmalarla aynı yasalara uyduğunu düşünüyordu. Çevreye uyum sağlarken yararlı organizmalar gelişiyor, yararsızlar ise köreliyorlardı. Eğer bu doğal süreç bozulmazsa, en çok sayıda kişi için en büyük mutluluğa erişmek gerçekleşecekti. Öyleyse bu evrime dışarıdan karışmamalıydı. Devlet, adaleti gerçekleştirmenin dışında hiçbir işe burnunu sokmamalıydı. Bunun dışındaki her müdahalesi zararlıydı. Tarım, bayındırlık, milli eğitim gibi bakanlıklarından kaldırılıp bu konuların özel girişime bırakılmasını savunan Spencer şöyle diyordu. Geçmişte liberalizmin işlevi kralların iktidarını sınırlamaktı. Gerçek liberalizmin işlevi gelecekte yasama organlarının yetkilerini sınırlandırmak olacaktır. Genellikle para konusunda uzağı göremeyenler siyasal alanda da uzağı göremezler. Siyasette uzak görüşlü olanları daha çok parasını iyi kullanmasını bilenler arasında bulmak olanaklıdır. Ekonomik liberalizmde akla ilk gelen ismin Adam Smith olduğunu söyleyebiliriz. İskoçyalı düşünür, insanın mutluluğu, zevki arayan ve acıdan kaçan bir varlık olduğu kuramından hareket ederek bu kuramdaki bazı çelişkileri çözüme kavuşturdu. Ona göre insanlar sadece kişisel çıkarlarıyla değil, aynı zamanda başkalarının kendi eylemleri üzerinde yargılarıyla hareket ediyorlardı. Başkalarının, özellikle de yakınlık duyduğu kişilerin kendisiyle ilgili yargılarına önem veren birey, çıkarları ile bunlar arasında bir denge kurmak gereğini duyuyordu. Adam Smith, insanların zengin olmak için özgür bir biçimde çaba göstermelerini her türlü ilerlemenin ön koşulu olarak görüyordu. Böylece insan kendi çıkarı için çalışırken toplumun gelişmesine de hizmet etmiş olmaktaydı.